Podcast dinle.
Günaydın, mutlu sabahlar efendim. 7 Temmuz Çarşamba günü, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Her zaman olduğu gibi paranın rotasında bir saate aşkın bir süre boyunca gündemdeki gelişmeleri dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışacağız. Erdoğan Turan'la birlikte. Günaydın Erdoğan
Günaydın
Bey.
Günaydın Erzeman Hanım.
Gündem durulur mu? Durulmaz değil mi? Bu yaz tatiline girmez. Belki bayramda olabilir. Peki, gündemin önemli başlıkları var. Önce onlardan bahsedelim. Elbette aşılama ve koronavirüs süreci ilk konumuz olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayrama kadar 43 milyon kişi aşılanacak dedi. Türkiye aşılamada 55 milyon doza dayandı. Sadece birinci dozu olan kişi sayısı 36 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Koca, Kurban Bayramı'na kadar aşılanması gereken 62 milyon 18 yaş üstü vatandaşın en az %70'inin, yani 42-43 milyon kişinin en az bir doz aşılanmasının gerçekleştireceğini, bunu hedeflediklerini söyledi. Koca, Hindistan'da ortaya çıkan Delta Plus varyantının da Türkiye'de görüldüğünü söyledi. 3 kişi de 3 farklı ilde görüldü dedi Delta Plus varyantı için. Evet, bir başka gündem maddesi. Borsaya 2 yeni endeks daha geliyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün'ün açıklamaları var. Borsa İstanbul'un hesaplamaya başladığı 3 yeni endekse ilave olarak, ki geçtiğimiz günlerde bunu açıklamışlardı. BIST Spot Altın Endeksi, BIST Altın Tahvil Endeksi ve BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası Endeksiydi bunlar. Bunlara ek olarak 2 yeni endeks daha geliyor dedi Ergun. Katılım Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksini de hesaplamaya başlayacaklarını söyledi. Borsa İstanbul Genel Müdürü, yatırımcıların ilgi gösterdiği, tüm dünyada giderek önem kazanan, bizim de Borsa İstanbul olarak gündemimizde olan sürdürülebilirlik endeksi konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi Borsa İstanbul Genel Müdürü. Bir başka gündem maddesine bakalım. Avrupa Birliği dönem başkanından Türkiye mesajı var. Avrupa Birliği dönem başkanı Slovenya'nın başbakanı Jansa, Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulunda Türkiye mesajı verdi. Türkiye ve Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki uzun vadeli ilişkileri tanımlamak gerektiğini belirtti. Jansa ve Türkiye, Akdeniz'in en önemli aktörlerinden biri haline gelmektedir diye konuştu. Evet, bir başka önemli gündem maddesi. Hemen hemen özellikle de emtia cephesinin çok dikkatle beklediği FED tutanakları bugün yayınlanacak. FED bugün 15-16 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını açıklayacak. Piyasa tutanaklarda beklenenden erken bir faiz artırımı olup olmayacağını da yanıt verecek. Buna dair ipuçlarını verecek daha doğrusu. Amerikalı iş dünyası vergi artırım planına karşı. Bir başka gündem maddemiz. Amerikan Ticaret Odası, Ulusal İmalatçılar Birliği, Ulusal Perakende Federasyonu'nun aralarında olduğu lobi grupları, Biden'ın kurumlar vergisi artırım planını kongreden geçirme planlarıyla mücadele edeceklerini vurguladılar. 2017'de Cumhuriyetçilerden büyük vergi indirimi almakta kullandıkları argümanları Biden'ın kurumlar vergisi artırım planına karşı da kullanacaklarını söylediler. Daha yüksek kurumlar vergisinin daha az istihdam anlamına geldiğini de öne çıkaracaklarını vurguladılar. Bir başka gündem maddesi. Rusya dolar varlıklarını sıfırladı. Rusya Maliye Bakanlığı Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarının payının sıfıra indirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada fonda dolar varlıklarına yer verilmedi. Sterlinin payı %5'e düşürülürken Euro'nun payı %39.7'ye, Yuan'ın payı ise %30.4'e yükseldi. Japon yeninin payı %4.7, nakdi olmayan altın varlıkların payı ise %20.2 seviyesinde kaldı denildi. Evet, gündemde pek çok daha konuşacağımız konu var. Bunların hepsini konuşacağız Erdoğan Turan'la birlikte. Erdoğan Bey, nereden başlayalım? Borsadan başlayalım bence. İki yeni endeks açıklaması var.
Evet, katılım endeksiyle sürdürülebilirlik endeksi gelmiş.
Evet, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün'ün açıklamaları. Dünya Gazetesi'nde konuşmuş. Son dönemde devreye alınan finansal ürün ve hizmetlerle ilgili de bilgiler vermiş.
Evet.
Potansiyelin daha etkin bir şekilde kanalize edilmesiyle ülke ekonomimiz açısından çok önemli mesafeler kat edeceğimize inanıyoruz. Bunu sağlamak için daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, daha geniş ve sağlıklı bir yatırımcı tabanına ulaşıldığı, piyasa ihtiyaçlarına göre yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirildiği, piyasaların büyümesine odaklı bir hedef öngörüyor ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz diyor. İki yeni endeksten bahsediyor. Yeni türev ürünleri işlem açmaya devam ediyoruz diyor ayrıca. Önemli açıklamaları var.
Evet.
Borsa İstanbul Genel Müdürü'nün, ki son dönemde belki de en dikkat çekici bir şekilde gözlerin çevrildiği ekonomide kurumlardan birisi Borsa İstanbul. Özellikle halka arzlarla birlikte, evet, tabii yatırımcı ilgisiyle de birlikte iki yeni endeks, katılım ve sürdürülebilirlik.
Üç endeksi geçen hafta açıklamışlardı. Altın endeksi, altın tahvili endeksi, altına dayalı kira sertifikası endeksi. Bugün de işte katılım endeksi ile sürdürülebilirlik endeksi geliyor. Endeksler ölçümleme için kullanılacak elbette. Ama bu neden böyle bir ihtiyaç var? Yani neyin ihtiyacına binaen böyle endeksler geliyor sorusunda da demek ki bu alanlarda bir kıpırdanma var ki bunu ölçüp bu ölçümlemeyi piyasayla paylaşma ihtiyacı da gündeme gelmiş. Yeni türev ürünleri işleme açılacak. Bunlardan bir tanesi de dayanak varlığı devlet tahvili olan enstrümanlar. Bunu da hem risk yönetimi için hem de yeni bir araç olarak sisteme sunacak. Pay hissesi, yani hisse senetlerinde vadeli işlemlerde işlem gören hisse senedinin sayısının da yükseltilmesi niyeti var. Şu anda 13 hisse senedi vadeli işlemler borsasında işlem görüyor. Bu sayı 51'e çıkıyormuş. 51'e çıkmış, özür dilerim. Bunun da daha da yükselmesi ihtimali söz konusu. Yani şey değil, nasıl diyeyim? Salgın döneminde sermaye piyasaları çok hareketlendi. Yatırımcı ilgisi çok yüksekti. Aslında Borsa İstanbul'da kıpırdanmayı biz bir dönem daha geriye giderek de okuyabiliriz. TLRF, hı hı, Türkiye ekonomisi için önemli bir düzenlemeydi. Borsa İstanbul'un çatısı altında oluşan fiyatlama mekanizmaları bunlar. Hı
hı. Bu tabii adımlar, özellikle Libor sonrası dönem, evet, için çok önemli.
Evet. Yani yeni değil bu, hı hı, kıpırdanma, ama ilgi artınca tabii borsa yönetimi de bu ilgiye paralel ihtiyaçları tespit edip bu ihtiyaçların karşılanması derdinde. Doyma noktasından çok uzaktayız. Yani hemen hemen her varlık, yani her yatırım aracı Türkiye'de var gibi. Fakat kullanılması o derece yüksek değil. Özellikle vadeli işlemler piyasası bütün dünyada çok derin, çok önemli piyasalar. Yani North Spot'a yön veren hale gelmiş durumdalar. Biz de hem yatırımcı sayısında hem ilgide bir artış gördük. Fakat tam anlamıyla, yani 2004'ten bugüne bakarsak gelebilecek yerde miyiz? Tam değil. Daha yapılacak işlerimiz var. Hisse senetlerinin sayısının vadeli piyasada artıyor olması da önemli. Bu hem risk yönetimi için önemli. Çünkü oynaklığın yüksek olduğu dönemde bir yerde sigorta arayışınız olabiliyor. Olmalı aslında. O sigortalardan bir tanesini de vadeli işlem opsiyon piyasasında bulma imkanınız var. Opsiyon piyasasında da piyasa yapıcı kurumların sayısının artması niyeti ortaya çıkmış. Daha orada emekleme adımlarındayız. Dünya piyasalarına bakarsak buralar çok büyük piyasalar. Hem bir taraftan anlatılması, niçin kullanabileceğinin hem yatırımcılara hem işletmelere, hem riski taşıyanlara hem yatırım yapmak isteyenlere, hem borsalananlara hem tasarruf sahibi olanlara anlatılması gerekiyor. O çaba da var borsa yönetiminde. Ama şunu gördük biz, sermaye piyasalarını böyle diri, canlı, güçlü tutamazsak bir bacak eksik kalıyor. Hep şey üzerinden konuştuk, yani borçlanmanın tek kaynağı bankacılık sektörü olmasın. Bütün ağırlık, evet, bankacılık sektöründe. Yani bunun biraz başka alanlara kayması lazım. Alternatifleri var. İşte o alternatifleri büyütme derdimiz. Bunu görüyoruz şu an.
Tabii. Şimdi özellikle faizsiz finans kısmı da oldukça önemli. Evet. Bizim maalesef başka tedirginliklerle, daha doğrusu başka türlü bir yine algı problemiyle belki de çok geç kaldığımız alanlardan birisi. Ve bu arada tabii mesela İngiltere gibi bir ülkenin bu konuda cazibe merkezi olduğunu da hala görüyoruz. Geç kaldığımız ama hızlı ilerlemeye çalıştığımız, evet, bir alan katılım kısmı. Burada katılım endeksinin oluşturulması da bu anlamda aslında dikkat çekici. Evet. Bir başka gündem de son günlerde özellikle iklim krizidir. Bundan sonraki dönem sürdürülebilirliktir. O yüzden sürdürülebilirlik endeksi de herhalde yine cezbedici alanlardan birisi olabilir bu anlamda. Tabii bakalım bundan sonraki dönemde bu değişen dünya ile birlikte neler girebilir? Yani hani Ar-Ge'dir, dijitaldir, robotlardır, belki bambaşka alanlarda hani bugün gördüğümüzün çok farklı şekilde belki karşılığını bulacağız Borsa İstanbul'da da. Çünkü hemen hemen her sektörde farklı farklı alanlarda şirketler halka arz edilmeye başlandı. Evet. Özellikle son dönemde görüyoruz teknoloji, bilişim, Hatta yani iç giyim bile halka arz edilmesi söz konusu. Ya, o yüzden hemen hemen her alanda biz farklı farklı bir tabloyu görüyoruz. Farklı farklı şirketlerin farklı farklı endekslere girebileceğini görüyoruz. Bir yandan da oldukça ilginin de devam ettiğini görüyoruz. Yani hani bu son belki halka arz dalgasıyla bir miktar daha yatırımcı ilgisi azalmış ya da işte Borsa İstanbul'da eskisine oranla belki bir yılbaşına oranla daha fazla giriş olmuyor olabilir ama yani aynı oranda giriş olmuyor olabilir ama halka arz rüzgarı öyle hızla devam ediyor ki ister istemez insanların gözü oraya kayıyor. Burada ne oluyor diyerek bir oraya daha dikkatli bakıp sepette mutlaka hisse senedine de yer verme ihtiyacı hissediyorlar.
Var.
Sabah gazetesinde Oktay Özdavakoğlu'nun haberi var. Halka arzda 21 yıllık rekor kırılıyor diye. Halka arz sürecinde olan 4 şirketle birlikte bu yıl borsaya açılan firma sayısı 28'i bulacak. Böylece 2000'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaşılacak. Elde edilen gelir 12.1 milyara çıkacak. Başkan Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dile getirdiği halka arzlarda tarihi rekorlara imza atılıyor deniliyor haberde. 8 şirketin halka açılarak 1.1 milyar lira gelir elde ettiği 2020'nin ardından 2021'de arz sayısı şimdiden 3'e, elde edilen gelir tutarı ise 10'a katlandı. 28 şirket bu yıl halka açıldı ve tabii önümüzdeki günlerde de yine beklenti yüksek. Bu yıl gerçekleşen halka arzlarda yatırımcı ilgisinde de tarihi rekorlar kırıldı. Son dönemde katılımcı sayısının azalmasına rağmen özellikle yılın ilk çeyreğinde Kuo Granit'in halka arzında 846 bin, Galata Wind'in arzında 810 bin, Türex'in arzında 772 bin, Matrix'in arzında ise 689 bin yatırımcıya hisse senedi satıldı.
Burada şey gelen, yani ilgi azalıyor diye okunan yerde aslında yanlış yerden bakılıyor. Onu söylememiz lazım. Eskiden derken işte geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz birkaç ay içerisinde halka arzlara ilgi o kadar anormaldi ki arzın 800 katı talep gelmişti.
Evet.
Şimdi bugün bu oran yok. Tamam, bu oran yok
ama. O yüzden bugün böyle biraz azmış gibi görünüyor.
Değil, bu talepler karşılanıyor. Satılmayan hisse senedi var mı?
Yok.
Karşılanmamış arz var mı? Yok. Devam edecek. Haberde de var. Bu yılı zaten rekora tamamlayacağız. Yani 6 ayda 20'nin üzerinde şirket gelmiş. İşte bu rekorlar demek. Yılı tamamlarken 50'ye yakın şirketin de borsada işlem görmeye başlaması mümkün olacak. Ne faydası var? Yani geliyor da ne oluyor? İyi bir şey mi oluyor? Aslında ne kadar iyi bir şey olduğunu da haberin içinde bir not olarak görmek mümkün. Sadece halka arzlarla değil. İkinci halka arzlar ve sermaye artırımlarıyla yaklaşık piyasadan 18 milyar TL'lik para çekilmiş. Hı hı. Şirketler bu parayı aldılar. Bu parayı yani 18 milyar TL'yi bankacılık sistemi üzerinden kredi olarak alsalardı yaklaşık 2 milyar TL'lik faiz maliyetine katlanacaklardı. Bu maliyete katlanmadılar. Hissedarlar doğrudan ilk halka arzlarda ortak oldular. İkinci halka arzlarla yine hisse senetleri talep edildi. Bedelli sermaye artırımlarıyla yine devam edildi. Ha, piyasadan para çekiliyor, doğru. Bu biraz piyasayı tıkıyor mu? Doğru, bu da tıkıyor. Ama işletmeler burada kendileri cephesinde fırsatı da gördüler. Hele şu yüksek faiz ortamında yani 18 milyar TL'lik geliri çok düşük maliyetle, gelir demeyeyim, kaynak diyelim, kaynağı çok düşük maliyetle sağlamak varken bunu 18 artı 2 milyar TL ile sağlamak başka olacaktı. Tamam, şirketlerin karlılığı çok yüksek. Yani özellikle KOBİ'lerin karlılığı salgın döneminde çok yüksek arttı. İnanılmaz derecede. Hı hı. Tedbirlerin de etkisi var muhakkak da. Yani bu karlılığın içerisinde artık bir faiz maliyetini de yüksek oranda hesaplamak durumundayız. Ama sistem diyor ki bakın seçeneğiniz var. Sermaye piyasaları, hisse senetleri piyasası, borsa. Yani buraya gelin bakın ilgi de var. İşte o ilginin devamı gelecek. O yüzden bu seneyi hani rekor diyoruz da bitmedi daha yani. 50'ye yakın bir rakamla yeni halka arz edilmiş şirket sayısı da yılı tamamlayacağız.
50 de çok önemli bir rakam.
Tabii.
Yani en iyi geçirdiğimiz yıllarda 5-6 halka arzı biz çok mucizevi bulduğumuz yıllardı. Şimdi böyle 50-60 yani gerçekten bir rekordan bahsediyoruz. Bir yandan da tabii şöyle bir durum var. Eskiden hep böyle bir büyük şirketlerin halka arzının öncü olduğu, evet. Onlar halka arz ederlerse demek ki ortam uygundur, o zaman onların arkasından yürüyelim gibi bir tavır vardı. Hatta evet. Hani vazgeçtiklerinde büyük bir sorun var galiba denilirdi. Evet. Şimdi baktığımız zaman aslında hemen hemen irili ufaklı her şirketin bu yönde adım attığını görüyoruz. Ya bize konuk olan reel sektörden hemen hemen herkes halka arzı düşünüyoruz diyor.
Evet.
Bugün, yarın ama düşünüyoruz diyor. Yani düşünmek bile zaten başlamanın yarısı derler. Şimdi orada onu düşünmeleri önemli. Bir de hani büyüğü küçüğü beklemeden bu işe kendilerinin durumunu analiz ederek ve aslında aynı zamanda şeffaflığa açık olduklarını göstererek cesur adımdır bu aynı zamanda ve ekonominin de bir anlamda daha öngörülebilir ve şeffaflığının da altının çizilebildiği bir durumun ortaya çıktığını gösteriyor. Bu açıdan da memnuniyet verici bence borsaya girişler.
Tabii biz Türkiye ekonomisini küçük orta boy işletmelerin oluşturduğu ekonomi olarak konuşuyoruz. Evet. Tabii ki büyük şirketlerimiz de var. Ama değer sadece büyük şirketlerde değil, küçük şirketlerde de potansiyel var. Küçük şirketlerin de büyüme potansiyeli yüksek oranda. Hatta küçüklerin büyümesi daha kolay. Yani büyük bir gemiyi düşünün, onun hareket etmesiyle küçük bir geminin hareket etmesi, hızlanması, mesafeyi kat etmesi vesaire farklı olabiliyor. Burada da geçmiş dönemde dediğiniz gibi büyük şirketlerin halka arzı yüksek oranda ilgiyi çekmişti. Son dönemde bu kadar büyük, geçmiş dönemde bildiğimiz büyüklükteki halka arzları görmedik. Bunu bazıları eksik olarak düşündü, bazıları da ya gelen geliyorsa önemli değildir dedi. Yani büyük küçük ayrıma gerek yok ki. Şimdi ABD borsalarında bütün şirketler aynı büyüklükte mi? Yani bir masa bir kasa gibi şirket de var. Sermaye çekiyorsa çekiyor. Devasa dünya ölçeğinde uluslararası şirketler de var. Önemli olan arz var ve arzın karşılığında talep varsa, arz ve talep buluşabiliyorsa sorun yok. Şimdi Türkiye ekonomisinin yapısı da belliyken, bugüne kadar küçüklerin ya büyükler bize önce olsun, onları bir görelim ne yapıyorlar deme noktasından kendilerini kurtarması da sevindirici. Ama isteriz ki tabii ki büyük şirketler de gelsin. Çok fazla bir şey yani aramaya gerek yok. İşte ISO 500'ü alın, o ilk 500 şirketi, onun kaç tanesi Borsa İstanbul'da işlem görüyor? Yani çok rahatlıkla o listeden Türkiye borsasında işlem görecek şirketlerimiz var. Daha yeni başladık. Yani biz bunun 20 halka arz oldu, 50 oldu falan filan diyoruz da bana aslında komik geliyor. Şöyle, şu yüzden komik geliyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden bir tanesiyiz. Bu 20 ekonominin yani en büyük 20'den bir tanesi olmanın yanına sermaye piyasalarının büyüklüğünü, işlem hacimlerinin büyüklüğünü, halka arz edilmiş şirket sayısını, yatırım sayısını koyduğunuz zaman yani burada inanılmaz bir şey var, anormallik var. Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi olup halka arz edilmiş şirket sayısı piyasa büyüklüğü olarak o 20'nin listesinde en altlarda bir yerde olmak anormal. Demek ki doğru adımlarla gider, doğru işler yaparsak biz sermaye piyasalarının kat edebileceği yolun daha çok başındayız. Yani burada 400-500'e yakın şirket var artık. Yetmez ki Türkiye ekonomisi için. 500 şirket nedir? Yani 7-8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Borsa değerini kıyasladığınız zaman diyorsunuz ki bu olmaz. Aslında bu başka cepheden baktığınız zaman da bu piyasada daha yapılacak çok şey vardır diyor. Ya çok daha fazla efor sarf etmek gerekecek. Borsa yönetimi bize yeni yeni enstrümanlar çıkaracak, aracı kurumlar çalışacaklar, yeni halka arzlar gelecek, değişik modeller gelecek, değişik şirketler gelecek. Bu sayıyı büyüteceğiz. Büyümesi lazım. Ha bu sayı büyürken yatırımcı da büyüyorsa en sağlıklısı. Şöyle bir şey oluyor. Halka arzlara ilgi neden yüksekti? 800 katı talep geliyordu. Borsa canlıydı. Küresel piyasalar yine canlıydı. Ne alsanız para kazanıyordunuz. Dolayısıyla arzınızın 800-900 katı talebi görebiliyordunuz. Bugün o yok. O anormal olandı. O normal değil. Yani oraya takılıyorsanız bir yere varamayız orada. Normale dönüp trend ne olursa olsun diyeyim bir noktada. Şirketin değerinin kendini cezbedici noktaya taşıyıp yatırımcıyı da kendine çekebileceği bir yerde bir fiyatlamayla bir şeyle vesaire. Çünkü bu konuda borsa yönetiminin de uyarısı vardı aracı kurumlara. Değerlemelere dikkat edin diye. Bu yolda kat edeceğimiz daha çok yol var bizim. Yani Türkiye sermaye piyasalarının büyüklüğünü biz 2019 öncesiyle falan konuşuyorsak tamam doğrudur, ciddi mesafe kat ettik ama ekonominin kendi gücüyle kıyasladığınız zaman daha bir şey yapmadık.
Evet, ekonominin gücünü konuşacağız. Şimdi yatırımcının Yatırımcıyla ilgili şöyle bir durum da var. Aslında Borsa İstanbul Genel Müdürü de altını çizmiş finansal okuryazarlıkla ilgili çalışıyoruz diye. Finansal okuryazarlık son dönemlerde aslında bir miktar daha arttı. Çok fazla çaba var çünkü bir yandan da bu konuda çok çalışan var. Gerçekten bilinçlendirmek ve kaybetmesini yatırımcının hani bilinçsiz kaybını önlemek için diyelim. Çünkü bir yandan da o bilinçsiz kayıp yüzünden etrafa yayılan o kulaktan kulağa dedikodu daha çok etkiliyor kaçışı. Ve tabii yani bu noktada belki kripto dünyasının bir yan etkisi var ama yine de bu finansal okuryazarlık hem yatırımcı açısından önemli hem de bu işe girmek isteyen şirketler açısından çok önemli. Sadece bu finansal okuryazarlığı bile biz yaygınlaştırabilsek belki ilkokul seviyelerine kadar bile indirmek lazım finansal okuryazarlığı. Yani harçlığını nasıl kullanacağını çocukların bilerek yola çıkıyor olması, ondan sonraki dönemlerde çok daha planlı olmasını, neyi nasıl görmeyi ve önümüzdeki dönemi, hayatını planlamayı çok daha öne çıkaracak. Belki çok daha önemli bir nokta olabilir. O yüzden finansal okuryazarlık belki de bu işin zıplaması için %100 etkili evet. konulardan birisi.
En doğru yerden başlayalım deniyorsa başlamamız gereken yer burası. Şirketlerin de bu anlamda öğrenmesi gereken şeyler var. Yatırımcıların da yani tasarrufu olan, parası olan insanların da bu bilgiye ihtiyacı var. Paraya ihtiyacı olan işletmelerin de bu anlamda bilgiye ihtiyaçları var. Orada da biraz ezberden gidiliyor şöyle. Finansal okuryazarlığı ölçen farklı istatistikler var. O istatistiklere baktığınız zaman Londra'daki bir vatandaşla Türkiye'de İstanbul'da yaşayan arasında çok büyük bir fark çıkmıyor. İlginç bir hal. Ama işte Türk yatırımcısını işte 80'li yıllardan bu yana alsanız, yatırım aracı nedir diye sorsanız bir iki tane varlığı sayar. Farklı bir şey de saymaz, bilmez. Ha, herkes bilmek zorunda mıdır? Hayır, öyle bir şey de yok. Herkesin bilmesi gerekmiyor. Fakat bu bilgisizlik suistimal ediliyor. Bilinçli bir şekilde insanların ekonomiyle ilgili, piyasalarla ilgili bilgi düzeyinin çok düşük kalması tercihinde olan bir kesim de var. Çünkü o bilgisizlikten besleniyorlar. O bilgisizlik onlara avantaj sağlıyor, kazanç sağlıyor. Şimdi orada da son gelen yaklaşık 1 milyon, 1,5 milyon insanı, yeni yatırımcıyı finansal okuryazarlığı düşük kesim olarak değerlendirdik. Biz değil yani böyle konuşuldu. Ben çok da o kanaatte değilim. Çünkü genç kesim, burada gençlerin sayısı da çok yüksek bir derece. Bunlar okuyorlar. Yani belki geleneksel medyayı takip etmiyorlardır ama yani bilgiye ulaşmanın farklı yolları var. Orayı kullanmayı biliyorlar. Ama sorun şurada. Aracı kurumlar bu dönemde buna hazır değillerdi. Ne kadar cevap verdiler yatırımcıların ihtiyaçlarına? Çünkü küçülmüşlerdi. Araştırma departmanlarında insan sayısı minimum seviyede tutuluyordu. Yazılan şirket raporu minimum seviyedeydi. Ben bir şey yazardım. İşte herkesin konuştuğu 3-5 tane hisse senetleriyle ilgili. Siz de hemen hemen aynısını yazardınız. Kimseye risk kalmazdı. Aynı topu çevirirdik kendi aramızda. Fark var mı? Yok. Fakat gelen yeni kitlenin bir farkı var.
Evet.
Onlar başka şeyler istiyorlar. Bu yüzden borsa yönetimi de, Borsa İstanbul yönetimi de olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Dedik ki, araştırma departmanınıza ben destek veriyorum. Küçük şirket de olsa, yatırımcılarınızın istediği o araştırma raporlarını hazırlayabilmek için ben size para vereceğim. Çünkü yani işte atıyorum Garanti Bankası ile ilgili hemen hemen aynı şeyleri söyleyebiliriz. Yıllardır gelen raporlama diliyle birikmiş bir şey de var orada, yani bilgi de var. Fakat halka arz olmuş ama çok fazla ilgi görmemiş küçük şirketler kimsenin radarında değildi. Kimse derken aracı kurumlardan kastediyorum. Ama yatırımcının radarındaydı. Ve orada aslında ciddi bir kopukluk oldu ve sizin dediğiniz özellikle sosyal medyada bu kopukluğu, bu bilgisizlik suistimal unsuru
İnanılmaz.
Oldu.
İnanılmaz. İnanılmaz. Yani kafasına göre herkes bir hisse tavsiye ediyor. Şu olacak, bu olacak diyor. Sonra bir de üstüne bunlar toplanıyorlar. Toplu halde işlemler yapıyorlar. Şu Amerika'daki hikaye galiba birilerine böyle fazla cesaret verdi. Yani çok da tutabilecek, yani her zaman tutabilecek bir işmiş gibi. Hadi biz de yapabiliriz de doğru gidiyorlar ama şimdi orada bir şey durumu var. İyi niyetli bir bilgilendirme ya da iyi niyetli bir yola çıkmadan öte biraz artık bu suça giren adli bir vaka haline gelebilecek noktaya da taşınabilir her an. Çok ince bir çizgi o. O yüzden öyle herkes kafasına göre tavsiye vermesin. Öyle herkes de kafasını, yani herkesin de sözünü dinlemesin bu konuda yani.
O iyi niyeti sorgulamak gerekiyor. Şöyle, gerçekten iyi niyetlisiniz siz. Diyelim ki işte sosyal medyada takipçilerinize bir şey yapmak, bir faydanız olsun diye bir niyetiniz var. Fakat aldığınız sorumluluk aslında eğer sağlıklı düşünen bir insansanız, niyetiniz iyi bile olsa alınabilecek bir sorumluluk değildir. Yapmazsınız onu. Yani faydam olsun niyetiniz olsa bile bir bilginiz varsa bunu paylaşmak, onu yazmak için böyle 40 kere 50 kere düşünürsünüz. Çünkü o yazdığınız nasıl algılanacak? O işlemi kim hangi parayla hangi vadede yapacak? Kim hangi vadede hangi fiyattan satmayı senin kadar benim kadar başarabilecek? Yani toplu bir hareket olabilir mi? Olabilir yani, oluyor elbette de. Şimdi orada bir noktada vebal alıyorsunuz.
Tabii.
Yani bunu benim çevremde, benim gördüğüm, aklı başındaki hiçbir yatırım uzmanı yapmadı. Çünkü ne söylendiğinin bu sosyal medyada tam olarak anlaşılması o niyete paralel de olmuyor. Harcanıp gidiyorsunuz gereksiz yere. O yüzden gerçekten bu işin ehli insanlar şu dönemde kendilerini kenara çektiler. O topa girmediler. Çünkü ne söyleseniz veya ne söylemeseniz problem. Söylemeyelim dendi. Herkes aracı kurumları işaret ediyor doğal olarak. Ya çok enteresan şeylerle karşılaştık o furya döneminde. Yatırımcı hesap açmış aracı kurumda. Soruyor öyle mi olur, böyle mi olur? Diyoruz ki aracı kurumda çalışmıyor musunuz siz? Evet. Onlara niye sormuyorsunuz? Biz onları arayabiliyor muyuz? Biz onlara bir şey sorma hakkımız var mı? Ya bu noktada insanlar da vardı.
Evet, yani şimdi özellikle otomotiv sektöründeki gelişim, işte dijital dünyadaki gelişim, Ar-Ge yatırımları, çip krizi falan derken bu metallerin ne kadar değerli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Üretimdeki kısıtlamalar, sıkıntılar da gerçek anlamda bu noktada ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu da ortaya koydu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ihtiyaç, bu alanlarda ihtiyaç devam ettiği sürece bu fiyatlamaların da değişebileceği ortada. Az önce tarımdan bahsettik. Tarımda da tabii mesela kahve dedik, kakao dedik mesela 2030'lardan sonra belki de 2050'de çikolata görmeyeceğiz deniliyor. Evet. O kadar kahve üretiminde sıkıntı var. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman çok daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden özellikle kıymetli metal kısmı ve tarım emtiaları kısmı önümüzdeki dönemin en dikkat çekici alanları olacak. Şimdi başka konuları da değineceğiz ama altta bir sonraki gelişmesi var. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklerin Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz'da ödenecek diyor. O son dakikayı da okumuş olalım. Bu arada şöyle de bir haber geldi aslında. Çok kısa da bir vaktimiz var ama konuşmakta fayda var bu konuyu. Rusya dolar varlıklarını sıfırladı.
Evet.
Ya Türkiye de bu konuda zaten adımlar atmıştı. Ama şimdi bu Ulusal Refah Fonu'nda dolar varlıklarını sıfıra indirmiş Rusya. Ama sadece dolar varlıklarını sıfıra indirmesi konusu değil. Bence burada dikkat çeken başka bir konu daha var. O da Yuan'ın payının %30.4'e yükselmesi.
Satılan dolar yaklaşık 10 milyar dolar.
Evet. Şimdi diplomaside o başlayan birliktelik ve aslında pek çok alanda stratejik ortaklık bir anlamda finansal piyasalara, rezervlere, her şeye yansımaya başladı.
Tercihler netleşiyor. Giderek evet. her anlamda netleşiyor. Yani 10 milyar dolar Rusya için çok büyük bir rakam olabilir ama niyete bakıyorsanız aslında burayla ben bağımı koparmak istiyorum diyor Rusya. Evet. Dolarla bağımı koparmak istiyorum. Daha fazla euro, daha fazla yuan, daha fazla altın tercihi. Hı hı. Bu bir çeşitlendirme. Aslında Rusya
gibi riski de azaltıyor aslında.
Tabii. Yani şöyle düşünüyor.
Ama tavır da koyuyor.
Tabii 500 küsür milyar dolarlık dolar rezervi olan bir ülkenin dolara bakışının bu derece sert, katı olması da değerlidir. Yani bunu Rusya yapıyor, başkaları da yapmıyor mu? Yapıyor. Yapma niyeti de var. Mümkün olsa yani dolara sahip olmayan bütün ülkeler bağını koparır da herkes Rusya kadar rahat değil. Yani biz kendi para birimimizle ticaret yapalım derken aslında bir anlamda kurun oynaklığı, doların ABD ekonomisi ve ABD sistemi nedeniyle yarattığı oynaklığı bir noktada üzerimizden atabilmek için bu tercihi ortaya koyuyorduk. Çünkü ya bu paranın sahibi olan merkez sürekli bir şeyler yapıyor ve doların değerini, gerçekten değerini sorgulama noktasındasınız. Yani o kağıt parçasını aldığınız zaman bunun arkasında ne var? O doların arkasında daha yüksek borçlu bir ülke, daha yüksek cari açı olan bir ülke var. Dünyada da ağırlığı, gücü artık yavaş yavaş demeyeceğim, neredeyse tamamen Çin'e geçmiş bir hali var. O zaman parasal tercihlerin de başka alana kayması normaldir. Her ülkenin belli bir egomanik gücü var. Onun süresi belli. Bir asır para birimi de o 100 yıllık dönem içerisinde rezerv para, tercih edilen para, dünyanın her yerinde kullanılan para olarak kullanılıyor. Dolar da bu anlamda ömrünü doldurmuş olabilir. Ülkelerin tercihi de bunu gösteriyor aslında bakarsanız.
Evet. Türkiye'nin de bu noktada aslında önemli adımları var. Onu da söyleyelim. Üzerine daha çok konuşacağımız konulardan birisi bu. Doların geleceği. Dolarsız bir dünya mümkün mü?
Mümkün.
Bakalım. Göreceğiz önümüzdeki günlerde.
Podcast dinle.